yakaladığıma cevap vereceğim. Şimdi artık başlıyorum anlatmaya. Ben kimim? Kısaca sosyoloğum, yazarım. Kişisel gelişimden geliyorum aslında. 20 yıl önce başladım macerama. Yani daha doğrusu şöyle, 64 yaşındayım. 30-35'li yaşlarımda Türkiye'de doğru dürüst şey yoktu. Yani kişisel gelişim kelimesi olmadığı gibi kitapta yoktu, hiçbir şeyde yoktu. Ve ben böyle yurt dışından gidip geldikçe işte İngilizce, Almanca kitaplar alırdım, okumaya çalışırdım, altlarını çizerdim. Sonra Türkiye'de çıkmaya başladı. Hatta ilk Autonelim, Shirley MacLaine'in bir kitabı vardı. Onun Türkçesi o, içindeki yolculuk, o içindeki yolculuk. Sonradan ben de içindeki yolculuk kitapları yazdım ama onun orijinal adı Autonolimp, yani daldan yukarı gibi bir laf. Neyse, oralarda böyle işte yazardım, çizerdim, altlarını çizerdim, insanlara hediye ederdim o kitapları. Fakat kendim çok öfkeliydim. Çok çabuk paniklerdim, endişeliydim. Biraz yani neşeliydim de, aslında çok kahkahalar da atardım ama biraz çocuklarıma, eşime, yanımda çalışanlara hayatı zindan ettiğim de doğrudur. Mükemmelliyetçiydim çünkü. İsterdim ki her şey şahane olsun. Olur muydu? Hayır, olmazdı. Şöyle ki, ilk eşim çok varlıklıydı ve ben çok mutsuzdum. Yani parayla mutluluk olmuyormuş. Onu çok güzel öğrendim. Sonraki eşim çok fakirdi. Ben gene mutsuzdum. Yani parasız da mutlu olunmuyormuş. Onu da gördüm. Ve böyle aşağı indim, yukarı çıktım, aşağı indim, yukarı çıktım. Öyle bir tahtravallide gibi bir hayat yaşadım. Sonra 45'li yaşlarımda çok artık duvara tosladım. Yani hani duvarlardan duvar beğen, her bakımdan. İşte iflas ettim, efendim ilişkilerim çok kötü gidiyordu, sağlığım çok bozuktu filan filan, bir sürü bir şey oldu. Sonra gerçekten kendimi ele alıp, dur bakayım ben neyim, insanları değiştirmeye çalışıyorum ama ben mi acaba değişsem, değişebilir miyim acaba diye ilk başta çok ümitsiz de olsam yavaş yavaş başladım. Şimdi bugünkü konu başlığımız ani karar değişiklikleri. Ama ani karar değişikliklerini anlamak için karar mekanizmasını size anlatacağım. Çünkü karar mekanizması öyle bir şey ki bizim bütün hayatımızın toplamı bir küçücük karara etki ediyor. Yani doğuyoruz, büyürken bir sürü karar alıyoruz. Yani bir sürü şeye, bir sürü şeyi anlamlandırıyoruz. Yani işte baba şöyle olmalıdır, anne de böyle olmalıdır, vay niye böyle değil diye çok da mutsuz olarak büyüyoruz. Mesela baba paten kaymalıdır, kamyonun arkasına asılıp paten kaysın, niye kaymıyor ki diye de üzülebiliriz. Ama işte baba çok şefkatli olmalıdır, her şeyini bana vermelidir, hep beni düşünmelidir filan gibi şeylerimiz. Aslında o da paten kaysın demek kadar saçma. Çünkü o da bir insan. Yani ne yapsın? O da baba olmayı ilk defa deneyimliyor. Daha önce o da kendi hayatını bir yandan yaşamaya çalışıyor. Veya anne. Her neyse. Ama biz bu öfkelerimizle bir kararlar alıyoruz. İşte bir daha onu öyle yapmayacağım. Bilmem ne, böyle olmayacağım. Şunu da şöyle yapacağım falan gibi kararlar alıyoruz. Ve o kararlar anlık kararlarımızı da etkiliyor. Çünkü içerisi böyle biliyorsunuz. Beynimizin içi nöron bağlantıları bir sanki orman gibi düşünün. Böyle hatta jungle gibi, yani sık, çok sık bir orman. O ormanda birbirine bağlantılı devamlı bir hareket var. Devamlı dallar, yapraklar birbiriyle konuşuyor gibi düşünün. Beynimiz o vaziyette. Aslında plastisitesi var. Yani esnekliği var. Aslında biz hiçbir zaman çıkmayız o yüzden. Her an değişebiliriz. Yani ben sinirli bir insanım derdim eskiden. Böyle bir şey yokmuş meğer. Ben neyler beni sinirlendiriyor bulup o bağlantıları, o ormanı keşfettiğim zaman sinirlenecek bir şey bile olmuyor şimdi. Yani değil sinirlenmemek, sinirlenmemeye çalışmak, sinirlenecek bir şey olmuyor. O kadar olmuyor. Ve sinirlenecek bir şey olmadığı için ani kararlar vermiyor. Yani öfke ani altında iki sebep var. Bir tanesi öfke, bir tanesi korku. Şimdi öfkenin de aslında korku var. Peki korku nedir diye sorarsınız belki. Sormadınız, bakayım yazmadınız ama korku şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bir otantik korku var. Yani mesela caddeden karşıdan karşıya geçerken, araba gelirken hop diye geriye sıçratan bizi, yani bizi harekete geçiren otantik korku lazım o. İşte deprem oluyor, o sırada giriş katınızsınız veya birinci katınız, kaçacak vakit var. Hemen şunu belirteyim, depremde, sonra deprem konusunda tekrar geleceğim ama depremde şöyle bir bilgi var bende, 25 saniyede bütün dünyadaki binalar ancak 25 saniyeden sonra yıkılabilirmiş. Yani sallanıyor 25 saniye sonra yıkılabiliyor. Dolayısıyla 25 saniye giriş katı ve birinci katta olanlar için çok şey, ne derler, çok uzun bir süre. Yani hemen paldır küldür kalkıp yerinizden veya gece uykunuzdan hemen çıkabilirsiniz o katlardan. Ha, ikinci kat ve daha yukarılarındaysanız da gene o korku, otik korku doğal olarak gelecek, adrenalin yükseliyor birden. Sizi bir yani amigdala dediğimiz üç şeye komut verir. Üç otomatik komut verir. Ya dona kalırsınız, ya savaşırsınız, ya kaçarsınız. Dolayısıyla bu üç komuttan dona kalmayı seçmemek, yani olmasın diye zaten bizim yaptığımız çalışmalarla bunun üstüne çıkıyoruz. Yani amigdalanın verdiği ani komutların üstüne çıkabilir. O anda bir derin nefes alıp verip korktuğumuzu fark edip yukarı katlardaysak da o yaşam alanı bir üç becerebilirsiniz. Bunlar için, yani bunlar ani kararlar gerektiriyor tabii ama sadece bunlar gerektiriyor. Böyle durumlar ve böyle durumlar hayatta çok az meydana geliyor. Mesela bir uçağa bindiniz ve çok sallanıyor, türbülans var. Ve siz o türbülansla, yani yapacak hiçbir şeyiniz olmadığı zaman, o otantik korku devreye girdiğinde de derin nefes alıp veriyorsunuz ve kabule geçiyorsunuz. Kabul de şöyle bir enerji. Şimdi konudan konuya atladım ama toplayacağım hepsini. Kabul, gözlerinizi kapatın şu anda, derin nefes alın verin. Gerçekten şu anda bulunduğunuz yeri kabul edin. Oturduğunuz sandalyeyi ve varlığınızı şöyle su gibi içinizden kabul enerjisi aksın. Ve sorun kendinize, ben bu kabul enerjisiyle nasılım? Nasılsanız işte o korku anınızda da kendinizi buraya geçirebilirsiniz. Buraya geçirdiğinizde şöyle muhteşem bir şey oluyor. Şimdi mesela uçak sallanıyor, tamam, türbülansa girdi. Ha düştü, ha düşecek. Siz bu kabul enerjisine girdiğinizde bir anda her şeyin enerjisi düşüyor. Şöyle anlatayım. Direndiğiniz zaman, korktuğunuz zaman, ay ay ay ay ay düşeceğim dediğiniz zaman sanki bir eve girmişsiniz ve evin bütün perdelerini kapatmışsınız. Ve sonra da niye içeriye güneş ışığı girmiyor ki diyormuşsunuz gibi oluyor. Ama eğer kabule geçerseniz o anda bütün perdeler açılmış ve güneş giriyor olur. Yani dışarıdan yardım gelir. Siz kabule geçtiğinizde. Böyle bir anınızda bir deneyin. Bu enerjiyi şu anda hissettiğiniz, gözünüzü kapattığınızda yapabildiğinizi. Ki bunu zaman zaman yapın zaten. Bunun idmanı olsun. Bunun idmanı olsun ki öyle zor anlarda derin nefes alıp verip amigdalanın ani komutlarına razı gelmeyin. Ani mesela dona kal komutu çok kötü bir komut, biliyorsunuz. Bir anda çare bulamaz hale geliyorsunuz. Halbuki derin nefes alıp verip önce kabule geçerseniz doğru hareketi yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi korku bu otantik. Bir de psikolojik korku var. Psikolojik korku ise tamamen geleceğe ait. Tamam, yani hiç şu anla alakası olmayan. Mesela telefonunuzu açtınız, pin kodunu girdi, işte bir fişi güncelledi, pin kodunu girdiniz, arkasından PUK kodu istedi. PUK kodunu hatırlayamadınız. İki kere girdiniz. Üçüncü bir hakkınız kaldı dedi. Orada işte psikolojik korku devreye giriyor. Eyvah işte bunu da yapamazsam kilitlenecek, kilitlenirse telefonsuz kalacağım. Dıt dıt dıt dıt dıt dıt. Bir senaryo yazıyoruz ileriye yönelik. Ve o bizi çok korkutuyor. Yani o derin nefes alıp verip deminki kabul dediğim kabul enerjisine geçip kabul ediyorum şu anda. Bir dur bakalım. Duruyorum şu anda. Şu anda neyi kabul ediyorum? Kabul şöyle bir enerji. Uçak sallanırken de kabul ettiğimiz zaman düşmesini kabul ediyorum. Tamam, böyleymiş, bu kadarmış benim ömrüm deyip uçağın düşmesini kabul ettiğin an uçak dengesini buluyor. Enteresan bir enerji alışverişi var. Hepimizin muazzam bir kaynağız. Hepimiz muazzam bir enerji kaynağıyız. Bir kişi kabule geçti mi uçağın dengesi toparlanıyor. Denedim, biliyorum dermişim. Çok denedim hem de. Bu arada evet, PUK koduna gelelim. Şimdi PUK kodunda da yazdığınız senaryo ama bir dur bakayım, dur kabul ediyorum dediğinizde neyi kabul ediyorsunuz? Telefonun kilitlenmesini, sonra gidip efendim işte bir bayi de onu nasıl açtıracağım telefonla mı? Böyle bir deneyim yaşamayı kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Kabul ettiğimizde her şey başka türlü oluyor. Bunu şimdi kabul enerjisini deneye deneye vereceğiniz kararlar da değişmeye başlıyor. Bu sefer öfkeyle kalkan zararlı oturur denir ya, öfkeyle kalkmıyorsunuz bir kere. Sizi öfkelendiren bir şey olduğu zaman biliyorsunuz ki altında korku var. Yani mesela eşiniz size bir şeyler dedi, işte beğenmedi, bir şeyinizi tenkit etti, öyle oldu, böyle oldu. Altında sizde oluşan duygu, aslında öfkeleniyorsunuz sizde ona ama altında İşte beni sevmezse korkusu, yalnız kalırsam, işte başkasına giderse falan bir sürü korku var altında. Yani biz farkında bile değiliz o sırada. Ama kafamızın içi orman dedim ya, o ormanda bir hareket oluyor. Ve o harekette bir sürü alarma geçiyor beyin. Halbuki derin nefes alıp verip, ya bir dakika, şu anda beni tenkit ediyor, sadece beni tenkit ediyor. Şu anda olan bu. Ve bütün o gelen korkuları şöyle bir fark edin. Farkındalık öyle bir şey zaten. Farkındalık sana ne oluyor? Ormanda ne oluyor? Her şey beynimizin içinde. Dışarıda hiçbir şey yok. İçeride ne oluyorsa dışarıda onu görüyoruz zaten. Dolayısıyla içeride işte öyle oluyor, böyle oluyor. Ha tamam ya, kabul ediyorum. Beni sevmemesini kabul ediyorum. Boşanmayı kabul ediyorum falan filan dediğiniz zaman bu demek değildir ki boşanacaksınız ertesi gün gidip. Kabul ettiğinizde korkunun üstüne çıkıyorsunuz zaten. Anlatabiliyor muyum? Korkunun üstüne çıkmak çok önemli. Çünkü korku sizi ele geçireceğine direksiyona siz geçiyorsunuz. Evet, sorularınız var mı? Hiç soru sormadım. Ne oldu? Hayrola, transa geçtiniz galiba. Soru gelsin. Mesela ani karar değişikliğinde şöyle bir şey, evet, ani karar değişikliğinde şöyle bir şey oluyor. Mesela çocuğumuz bir şey ani derken tabii ne kadar ani, anlık da olabilir, senelik de olabilir. Hani bir sene bir şey okumaya başlıyor, ertesi sene vazgeçtim bilmem başka bilmem ne okuyacağım diyor. Bu da bir aslında ani karar değişikliği. Hani okuyordu işte ne güzel gidecekti oraya, siz alışmıştınız 4 sene oraya gidecek zannediyordunuz. O birdenbire başka bir bölüme veya başka bir üniversiteye geçmeye karar verdi. O, bu da tabii sizi de korkutuyor. O da bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Deneyin görün. Önce kabul. Ama şöyle bir şey. Kabulle razı olmak enerjisi arasında bir fark var. Yani mesela bir restorana gittiniz. Üniversiteye döneceğim çocuğunuzun üniversitesine. Restorana gittiniz, yandaki masada deliler gibi kavga ediliyor, bağırılıyor, çağrılıyor, çocuklar bağırıyor falan filan. Kabul ediyorum deyip orada oturmuyoruz. Derin bir nefes alıp verip, tamam, böyle oldu. Başka masaya geçebiliriz, başka restorana geçebiliriz, her şey yapabiliriz. Ama dövüşmüyoruz yani, garsonu çağırıp bunlar niye bağırıyor, sussun demiyoruz. Yani biraz böyle ben niye bu masaya düştüm? Ben niye, benim kafamın içinde nasıl bir gürültü var ki, nasıl bir kavga var ki ben kavga edenlerin yanına düştüm diye ben kendimi sorguluyorum. Ben bunu biliyorum sadece ve bunu öğretiyorum. Sorguladığımda da buluyorum zaten. İçeride bir kavga var ve ben farkında bile değilmişim. Allah razı olsun, yan masadakilerden bana fark ettirmiş oluyorlar. Şimdi kabul ediyorum demiş birisi. İyi iyi. Ata Timur. Et. Neyi ettin? Kabul. Bir de onu yaz bana. Şimdi razı olmak ise ne yapayım işte ben bu kadar kaderimmiş, kabul ettim, yandaki masada böyle deyip orada hala daha oturmak. O zaman da kendi değerine sahip çıkmış olmuyorsun. Bir de kendi değerin var. Ve herkes çok değerli. Niye? Çünkü parmak izi kadar hepimiz farklıyız, tek ve biriciyiz. Bir gözünüzü kapatın. Şöyle bir derin nefes alın verin. Sesli verin. Uf. Şimdi bir parmak izinizi düşünün. O parmak izinizden ne geçmişte vardı, ne gelecekte olacak. Bir tane, bir tanecik. Olabilir mi böyle bir şey? Konuyu zamana yaymak daha mı doğru olabilir? Daha doğru olur mu? Sonuç getirir mi? Konusuna göre değişiyor. Şimdi konuyu zamana yaymak. Şimdi bazen de kararsızlık çok kötü. Şimdi iki tane uç bunlar. Bir tanesi kararsızlık. Hiçbir tık harekete geçemez. Hiçbir şey yapamaz ki sonuçları ani karar verenlerden daha da kötüdür bence. Çünkü bir şekilde bir kararlar verilmesi gerekiyor hayatın içinde. Ama ani karar vermekte bir uç. Yani dualite var ya bildiğimiz. İki uç bunlar. Mühim olan dengeye gelmek biliyorsunuz. Tam ortada bir halde olmak. Yani tam ortada bir hal var. O halde aslında hiçbir problem yok. Yani hakikaten hiçbir problem. Orası böyle hava boşluğu gibi. Oradan öyle akıyorsunuz hayatın içinde. Yani hayatta zaten üç tane konu var. Benim oğlum da ikinci üniversite, ikinci bölüm, yalnız değilsiniz demiş Hatice Çağır. Ama şöyle, benimkiler değil bu bahsettiğim. Çünkü benim çocuklarım çok büyükler. 44 yaşında kızım, 40 yaşında oğlum, iki de toruncuğum var. Şimdi bu dengeye geldiğiniz zaman hayatta 3 tane, 3 konuya başlık olarak alabiliriz. Bir tanesi ilişkiler, bir tanesi sağlık, bir tanesi de para. Yani dünyada milyon tane problem var ama bu üçünün, yani kategorize edersek bu üçün. Bu dengedeyken işte bu 3 konuda da su gibi akıyorsunuz. Su gibi. Bana bazen diyorlar ki, hocam ben pozitif düşünüyorum. Tamam diyorum, çok güzel. O zaman bu 3 konu başlığında çok iyisin. Yani çok iyi ilişkilerin var, çok bolluk içindesin ve çok sağlıklısın. Aa yok diyor hocam, olur mu işte benim migrenim var arada tutuyor falan. Olmadı. O zaman pozitif değilsin demek ki. Demek ki içerisi ormanda karışıklık var. Ha, o karışıklığı ayıklamanın yolları var, yöntemleri, teknikleri var. Şimdi onlardan bir tanesini hatta yaptırayım size. Şimdi tekniklerden bir tanesi, pardon, deprem anında il dışındaydım. Oğlum evde yalnız idi. Ben bir an nefes alamadım iletişime geçemeyince. Haklısınız. O işte otantik korku. Yani o, siz oğlunuz için endişelendiniz. Ama bir an derin nefes alıp verip her şeyi kabul ediyorum dediğinizde sizin enerjiniz onu bile etkileyecek. O bile endişe, çünkü enerji bütünde, her şey birbirine etkiliyor. Onun endişesi bile azalacak siz fark etmeden. Yeter ki o anda her şeyi kabul ediyorum. Onun ölmüş olmasında kabul ediyorum dediğinizde ölmesi gerekmiyor. Ölme deneyimi ortadan kalkıyor. O kadar da acayip bir sistemin içindeyiz arkadaşlar. Direndikçe olayı güçlendiriyoruz çünkü. Evet, 99 depremini çok ağır yaşayanlardan biriyim ben. Onun için çok iyi anlıyorum. Yani o otantik korkuyu çok iyi anlıyorum. Ve gerçekten herkese geçmiş olsun diliyorum. Ve kayıplar var. Herkesin başı sağ olsun. Ve gidenlerin yolu açık olsun. Ama bilin ki hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Önce bunu bir kabul edelim. Gözünüzü kapatın, derin nefes alın verin lütfen. Ve ölmeyi kabul edelim. ölmek doğmak gibi bir şey. Doğmayı kabul ettik. Ölmeyi de kabul edelim. Hadi şimdi edelim. Şimdi. Kapatalım gözlerimizi. Derin nefes alıp verelim. Ölecek olan egomuz zaten. Ölmeyi kabul ediyorum. Egomun ölmesini kabul ediyorum. Gerçekten kabul ediyorum. O korkan, ürkek, zavallı egomun ölmesini kabul ediyorum. Evet, şimdi egoyu anlatacağım size. Bu ego neyin nesi? Şimdi tabii Freud'a göre id, süper ego gibi şeylerden bahsetmiyorum. Yani onun bahsettiği ego, ortadaki o deminki denge haline gelinen ki zaman, ona ego diyor. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Ego bizim küçücük yaşımızdan beri bir takım garip yöntemler kullanıp, yani mesela küçücük yaşımızda ayağımızı yere vura vura bağırmışız ve o an işe yaramış. İstediğimizi vermişler bize. İyi tamam al sus demişler. Ve büyüdüğümüz zaman hala da işe yarayacak zanneden tarafımız ego. Yani hala da ayağını yere vura vura bağırabiliyor bir insan. Hala daha istediği yapılacak zannediyor. Halbuki insanlar artık ondan kaçıyorlar böyle yaptığı için. Ego bunu fark etmiyor. Saniyelerle beyin başka bir olumsuzluğa atlayıvermiyor Nazlı Hanım. Siz onu yakaladığınızda hemen döndürmenin tekniği var. Biraz sonra yaptıracağım. Devam ediyorum egoyu anlatmaya. Bu arada üniversitede değiştiren çocuğu da unutmadım. Oraya da döneceğim. Şimdi bir böyle yapıyor. Bir ego böyle eskiden kullandığımız yöntemleri bir işe yarar zannediyor. Halbuki yaramıyor. Bir, büyüklenmeye çalışıyor. İşte böyle herkesten aşağıda kaldım zannediyor çünkü. Ya işte tanıdıklarından bahsediyor, ya bir şey bir hava atıyor, ya bir şey. O kısmımız ego kısmımız. Ama kendimizin o kısmına da kızmamayı öğreneceğiz. Çünkü o kısmımız da aslında bizi bir şekilde hayatta tutmaya çalışıyor. Yani kendini öyle görevli zannediyor o kısmımız. Yani beynimizdeki o bağlantılarımız. Ve işte öfkelenirse bir şey elde edebilir zannediyor. İşte hava atarsa daha çok beğenilir zannediyor. Veya birdenbire herkesin işine atlar yardım etmeye çalışırsa sevilir zannediyor. Karışırsa, halbuki sadece karışmış oluyor. İnsanlar ondan gene kaçıyor. Veya terslerse, ben bilirim derse, o tarafımız bizim ego. Ve egomuz zaman zaman, işte farkındalığımızı burada kullanmamız gerekiyor. Egomuz zaman zaman atağa kalkıyor. Ve atağa kalktığında hiçbir şey, o deminki bahsettiğim kabul enerjisini hiçbir zaman yapamıyoruz. Ölümü şöyle bir şey, ibadetlerimizi yerine getirsek ölümü daha kolay kabul edeceğiz mi acaba? Çünkü ibadetlerimizi yerine getirmek gelecekte bir şey, yani öldükten sonra cezası var diyen kişilerin endişesi, değil mi? Burada da aslında şimdi ani karar değişikliklerinden nerelere geldik ama hepsi, bütün konular birbirine bağlantılı. Burada da şöyle bir şey giriyor devreye. Allah kim ve nerede sorusu giriyor. Yani bu soruyu sorduğunuz zaman, internete girip sorduğunuz zaman 23-25 tane felsefi cevabı var. Ama ben bunu kitabımda, İyi Oldum kitabımda, son kitabımda 5'e ayırdım insanları. Yani dünyada 5 grup insan var bu sorunun cevabını değişik veren. Birinci grup ateistler. Yok demiş, Allah yok demişler. Çıkmışlar işin içinden. İkinci grup teistler. Yani bir ceza ve ödül sistemi var. İşte cennet, cehennem var. Yani bütün dinler, hemen hemen büyük dinler, şu anda bildiğimiz büyük dinler teizm altında. Üçüncüsü politeistler, yani çok tanrılı dinler. İşte Hinduizm mesela gene ödül ceza sistemine inanıyor ama çok tanrıları var. Dördüncüsü deizm. Yani deizmde şuna inanıyorlar. Böyle bir muazzam bir güç var. Muazzam bir bu ulu mimar var. Hani bu tasarımı yapan. Ama yapmış ama hiçbir şeye karışmıyor. Dışarıdan bakıyor. O ona tecavüz ediyor. O onu öldürüyor. Ben falan filan. Karışmıyor. Deizmde dolayısıyla bir ödül ceza sistemine inanılmıyor. Beşinci grupta da panteistler var. Panteistler de bu muazzam tasarımı yapmış bir güç var. Ama böyle her şeyin içine dağılmış ve her şeyde parçası var diyenler. Yani atom parçacıkları insanda da, taşta da, toprakta da, böcekte de, çiçekte de, dışarıda bir şey kalmamış diyenler. Vesile inançla, inançlı ibadetlerinizi yerine getireceksiniz de ölmekten korkmayacaksınız, onu bilmiyorum. Deminki soruya cevap olarak bunu anlattım. Herkesin kendi özgür, ya parmak izi dedik ya demin, parmak izi kadar eşsizsiniz yani, bir taneciksiniz. Sizden bir tane var bu dünyada. Geçmişte de olmadı, gelecekte de olmayacak. Tek bir tane. Siz o tek bir tane halinizle neye karar verirseniz odur. Ama elinde sonunda öleceğimize göre bunu kabul etmek durumundayız. Evet, tekrar dönüyorum şimdi. O üniversite değişikliği yapan, diyelim bir oğlunuz var. O birdenbire karar verdi ki orada mutlu değil, burada mutlu olacak. Şimdi gene altta korku var. Alttaki korkular, burayı bitirsem ne olacak, zaten kazanamayacağım, zaten para kazanamayacağım, iş bulamayacağım, burayı bitirince önümde bir gelecek yok, o yok, bu yok. Halbuki şöyle bir durup derin nefes alıp verip o korkularını geçirmediği sürece, istediği kadar bölüm değiştirsin, 36 bölüm değiştirsin, o korkularla değiştireceği için nereyi bitirirse bitirsin iş bulamayacak, para kazanamayacak, hiçbir şey yapamayacak. Çünkü korku bizden çıkıyor, yayılıyor, katlanarak geri dönüyor. Biz, yani biz yaratıcısı biziz ya, hani ekme biçme bu aslında. Senden çıkanı ekiyorsun ve biçiyorsun. Yani senden çıkan enerji korkuysa, mesela kaybetme korkusuysa, kaybetme korkusu senden çıkıyor, yayılıyor, kaybediyorsun, sana döndüğünde de kaybediyorsun. Ama onu yener, üstüne çıkar, teknikleri kullanarak, şu anda biraz sonra yapacağımız teknikleri kullanarak. Hiçbir şey kaybetmemize gerek yok. Benim olan benle kalır. Öz, benim özüm, bende zaten, benle kalır. Buraya geçebilirsiniz. Ve kaybetme korkusunu yayıp etrafa yaymamız gerekmiyor. Yani büyük bir kirlilik. Evet. Bir kere çocuğumuza bunu anlatabiliriz. Diyebiliriz ki bak sen bunu böyle böyle zannetmiş olabilirsin. Gel bunu bir etraflıca konuşalım mı, ister misin? Ha, siz konuşmak istemiyorsanız herhangi bir aklı başında, aklı selim, yani rasyonel aklı yerinde olan bir tanıdığınızla konuşturabilirsiniz. O rasyonel aklı yerinde olan kişi de şöyle demeyecek tabii. Ha, orayı değiştirdim ama orayı değil de şuraya değiştir falan değil de. Yani ne sebeplerle değiştiriyorsun? Peki aynı sebepler burası için geçerli olmayacak mı? Hocam çocuk haksız mı diyor. Çocuk ani karar verdi. Girer, ha şöyle haksız değil. Karar değişikliği yapabilir ve ikinci gittiği yerde çok hakikaten başarılı olacaktır. Hatta bir üçüncüye, dördüncüye bile değiştirebilir. Ama bunu ani yapması gerekmiyor. Yani diyeceksin ki belki de hani hatta okumak istemeyebilir. O bile tamam. Hatta diyebilirsiniz ki benim seni ne kadar desteklemem gerekiyor? Ne kadar süreyle? Yani kaç sene, sen eğer okuyorsan ödeyecektim okul paralarını da, okumayacaksan ne yapacağız şimdi? Sen kendine nasıl bakacaksın? Bütün bunları gerçekten siz kendi korkularınızı aşarak çocuğunuzla konuşmanız lazım. Dürüst bir şekilde ve samimi bir şekilde. Çünkü yani bu hissediliyor. Samimiyet ve dürüstlük zaten en çok hissedilen şey. Çocuğunuzla birlikte oturup konuşup karar verebilirsiniz. Tamam, ani karar değişikliği yaptın. Yani bir yılda bu okul konusuysa bir yılda yaptın. Bir dahaki sene yapmayacağını nereden biliyoruz? İstiyorsan bir sene okuma, iyice bir düşün taşın. Her şey diyebilirsiniz. Ve ayrıca çocuğun bir sene okumaması kayıp değil. Niye değil? Çünkü belki gerçekten çok isteyeceği başka bir bölüme o sene karar verecek. Daha bir böyle sakin. Yani sakin kalarak karar vereceğimiz... birisi demedi ki benim oğlum da değiştirdi. Sanıyorum çalışmamak için okul okuyor diyor. Çok bunu fark ettim ben. Çok var böyle. Çalışmamak için okulu uzatanlar, master yapanlar, doktora yapanlar sırf iş hayatına girmesinler. Daha da aileleri desteklesin diye. Ben de çok görüyorum. Ve bunun olmaması lazım. Anlatmaya devam ediyorum. Nerede kaldım? Nerede kaldığımı hatırlatır mısınız? Andayım ya dermişim. Ego'yu anlattım. Ego, yani egonun yükseliyor olması kötü bir şey değil. Çünkü kendimizi gerçekten sevmek demek, kendimizi her haliyle sevmek demek. Ego yükseldiyse fark etmek, derin nefes almak, vermek. Dur bakalım şimdi. Ben hatta ilk zamanlar öyle derdim. Dur bakalım şimdi. Senle bu kadar sene yol aldım. Hiçbir yere varamadım. Sen bir dur, kenarda bir dur derdim. Sonra kendim, içimizin bilen tarafı var. O bilen tarafı diyor ki, sanırım ebeveynlerin sıklıkla yanılgıya düştüğü konu, kendi geçişlerinde yaşadıkları travmaları çocukları yaşar diye korkuyorlar. Çok doğru. Çocukları yaşar diye korkuyorlar. Ancak şöyle bir şey var. Çocuklarımız da bir şeyler yaşayacak. Onları her şeyden koruyamıyoruz. Yani her şeyden korumak gibi bir çaba dünyanın en büyük saçmalığı. Çünkü zaten de korumamamız lazım ki onlar deneyimliye deneyimliye. Nasıl ki basketi mesela siz anlattığınız zaman çocuk çıkıp da hemen oynayamıyor. O topu sürecek, vuracak, vuracak, vuracak, vuracak. Atacak, atacak, atacak. Güzel oynayacak. Atamayacak, atacak, atamayacak. Bir sürü bir şey yaşayacak. Ondan sonra gerçekten o beceriyi kazanacak. O beceriyi kazanabilmesi için siz çıkıp onun yerine oynayamazsınız. Veya siz onu ne yaparsanız yapın, o deneyimleyecek onu. Hayat da böyle. Hayatı da o deneyimleyecek. Siz ne kadar daha çabuk bırakırsanız, ne kadar çabuk onların, çocuklarımızın hata yapmasına göz yumabilirsek, yani bundan kendimizi sorumlu tutmazsak, veyahut da vay yardımcı olamadım, vay kurtaramadım, vay yapamadım demezsek, veya ben bilirim çocuğum benim dediğim gibi yap demezsek, çünkü ben ne bilebilirim ki, o bambaşka bir varlık, bambaşka bir karmadan geliyor, bambaşka bir permütasyonu var, onun annesi babası bendim ve benim annem babam bambaşka insanlardı, dolayısıyla bambaşka büyüdük, yani bambaşka bir insan ve o insanın hata yapmaları, hatalarından sonra, yani ani kararda alacak, o da hata değil icabında, yanlış kararlar alacak, acı çekecek. Hayat böyle bir şey. Ondan sonra toparlanacak. Ondan sonra travmalarını, kendi travmalarını, ki siz onu bilemezsiniz ne olduğunu. Hani gece mesela ağladı, suyu götürmediniz, geç götürdünüz, al sana travma oldu. Travması olması için annesinin babasının boşanması veya bilmem ensest yaşaması falan gerekmiyor. Basit bir su götürmemek, suyun geç gitmesi bile onda travma yaratan, kekeme olan çocuklar biliyorum ben. Neyse, dönüyoruz tekrar. Dolayısıyla kurtaramayacağız yani. Peki çocuklarımız ne diyor? Birisi diyor ki üzerinden kendi korkularımızı nasıl yeneceğiz? Arkadaşlar, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Kesinlikle bağımlılık bırakacağız. Bağımlılık bırakmanın da teknikleri var. Aynı sigara bağımlılığı gibi, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi çocuğumuza bağımlılığımızı bırakmamız gerekiyor. Niye? Çünkü bağımlılıkla bağlılık enerjisi, ikisi yani kelime olarak benziyor ama ikisi birbirinden çok farklı. Bağımlılığın altında gene korkular var. Dünya kadar korku var. Gene en çok kaybetme korkusu var. Aman kaybetmeyeyim diye bağımlılık geliştiriyoruz. Halbuki bağlılık şöyle güzel. O insanı kandırmıyoruz, aldatmıyoruz, arkasından konuşmuyoruz. desteklememiz gerekiyorsa destekliyoruz. Yani arkasındayız, duruyoruz ama böyle atlayarak değil. Bağlılık güzel. İşte bağımlılığı bağlılığa çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de gerçekten çalışmalar yapmamız gerekiyor. Evet. Birisi bir şey videoda yer almak istiyor diye bir şey çıktı. Bilmiyorum nedir. Ben de çok sık radikal kararlar alıp hayatımda değişiklikler yapıyorum. Ben de yaptığım için çok iyi biliyorum. Yaptım yani zamanında. Bunun korku odaklı olduğunu ve kabullenmek gerektiğini birçok kaynaktan okudum ama bunu maalesef uygulamakta zorlanıyorum. Şimdi şöyle, korku odaklı olan şeylerde, güzel hatırlattınız. Korku olan, yani korkularımız düşüncelerimizden, düşüncelerimizi incelememiz gerekiyor. Yani sizi korkutan, mesela radikal değişiklikler, ani değişiklikler, mesela ne bileyim bir evde oturuyorsunuz ve birden bir iştesiniz, işten çıkarıldınız diyelim. Birden panikleyip ben eyvah şimdi işsiz kaldım, bu evi ödeyemeyeceğim, edemeyeceğim deyip hemen acele başka bir eve taşınırsanız önce şu düşünceyi çalışın dedim. Yani ben parasız kalacağım. Gözünüzü kapatın, derin nefes alın, verin. Herkes ben parasız kalacağım düşüncesi olan herkes gözünü şu anda kapatsın lütfen. Derin de nefes alsın versin. Şöyle bir yer açsın beyninde. Nefes yer açar çünkü. Bir tane kocaman bir nefes. Ben parasız kalacağım. Bu doğru mu diye sorun içinize. Gözleriniz hep kapalı kalsın. İçinize sorun. Bu doğru mu? Evet ya da hayır diyeceksiniz. Ve içinizden ne geliyorsa onu söyleyin. İkisi de tamam. Yani ne geliyorsa. Tekrar derin nefes alın verin. İkinci soru. Bunun doğru olduğunu kesinlikle bilebilir miyim? Kendinize bunu cümle haline getirip sorun. Beyninize soruyorsunuz, kendinize. Parasız kalacağım. Ben bunu kesinlikle doğru olduğunu bilebilir miyim? Gene evet ya da hayır deyin kısaca. Tekrar derin nefes alın verin. Ben buna inandığımda neler yapıyorum? Nasıl bir insan oluyorum ve bedenimde, bedenimin nerelerinde neler hissediyorum? Ben parasız kalacağım diye bir düşünce kafamdan geçtiğinde bana neler oluyor? Bir an bakın bakalım neler oluyor size. Şöyle bir bedeninizi tarayın. Bu düşünce kafamdan geçtiğinde bana neler oluyor? Hissedin. Bakın, nerenizde ne var? Ve nasıl ani kararlar alıyorsunuz? Tekrar derin nefes alın verin, kocaman bir nefes. Bu düşünce bende hiç olmasaydı, bu cümleyi kurun lütfen, hatta sesli söyleyebilirsiniz. Ben parasız kalacağım düşüncesi bende hiç olmasaydı, ben nasıl biri olurdum diye sorun ve gözleriniz kapalı biraz bekleyin kendinizi. Şöyle bir görün o düşünce olmayan halinizle. Bu düşünce olmayan insanlar var çünkü dünyada. Mesela ben bunlardan biriyim. Nasıl olurdunuz? Bir bakın kendinize ve bedeninizde demin olan bu düşünceye inanırken olan şeyler oluyor mu? Bedeniniz nasıl? Ne vaziyette? Görün kendinizi. Derin nefes alın verin. Bu düşünce olmayan halimle kendimi görüyorum. Nasılmışsınız? Bakın bakalım. Yani düşünce sizi nasıl ele geçiriyor? İnanırsanız ne oluyor? İnanmazsanız ne oluyor? Bunu fark edin lütfen. Ve düşünceye inandığınızda korku acayip yükseliyor. İşte o psikolojik korku, başa çıkılamaz korku çok yükseliyor ve sizi ele geçiriyor. Bir enerji alanı oluşturuyor ve ele geçiriyor maalesef. Ve derin nefes alın verin, gözler hala kapalı. Şimdi tersine çeviriyoruz cümleyi. Ana cümlemiz ben parasız kalacağım idi ya, ben parasız kalmayacağım. Şimdi buna 3 tane somut örnek bulun. Gözünüz kapalı, somut. parasız kalmayacağım. Bir örnek bende var mesela. Çünkü hiç kalmadım. Bir tane daha. Ben parasız kalmayacağım. Çünkü şu anda kalmayacağımı biliyorum. O yüzden kalmayacağım. Bir tane daha örnek bulun. Ben parasız kalmayacağım. Evet, şimdi bu yöntem Byron Katie'nin, yani Amerikalı bir hanımdır Byron Katie ve gerçekten bu yöntemi bularak gezegenimize müthiş bir armağan vermiştir. 4 tane soru soruyorsunuz. Bu doğru mu? Doğru olduğunu kesinlikle bilebilir miyim? Buna inanınca nasıl oluyorum? Buna hiç inanmasam nasıl olurum? Bu düşünceye ben hiç inanmasam nasıl olurum? Ana düşünceyi bulduğunuz zaman. Ondan sonra da tersine çeviriyorsunuz. 3 tane somut örnek bulduğunuz zaman düşünce sizden gidiyor. Yani siz ben bunu düşünmeyeyim demekle olmuyor ya. Hani mesela deminki cümlemiz neydi? Ben parasız kalacağım. Bunu ben düşünmeyeyim demekle olmuyor. Daha da çok yapışıyor kafamıza böyle. Virüs gibi. Bu virüsleri ayıklamak lazım. Virüs aslında zihnimizde. Covid-movid hava gazı yani. Bu virüsleri tek tek ayıklamak. Bu virüsler de düşünce kalıpları. İşte o ani karar verdiğimiz kararlarla ya birisini bir büyüğümüzü izleyip verdik o kararları zamanında ya işte bir yerden bir haberlerden oradan buradan bir şey dinlerken verdik bir sürü karar verdik hayatta. O kararlardan doğan düşünceler bizdeki korkuyu yükseltiyor. Bak ben parasız kalmayacağım çünkü çevremde dostlarım var dedi birisi. Ne güzel bir örnek. Aynen. Şimdi o 4 soruyu sorduğunuzda o böyle bit ayıklar gibi yani kafanın içindeki bitleri ayıklar gibi. Onu böyle sallandı o. Sonra tersine çevirince de çıktı gitti ve tersinin de örnekleri geldi. Dolayısıyla bir şeye böyle inanmışken olumlu şey, olumsuz bir şeye oradan inancı kaldırdınız. Olumlusuna oturttunuz. Bu yöntem bu işe yarıyor. Yani demek ki korktuğumuz zaman düşünceyi bulacağız. Beni hangi düşünce korkutuyor? Ve onu çalışacağız. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Kitapları var. Byron Katie'nin kendi web sitesi var. Thework.com çalışma. Yani Türkçesi de var. Benim web sitemde de var. Hepsini bulabilirsiniz. Bir sürü yöntem bulabilirsiniz. Yeter ki düşüncenin bunlara yol açtığını fark edin. Ya da mesela geçerli bir mesleğim var ve çalışkanım demiş birisi. Ha tabii parasız kalmayacağım çünkü geçerli bir mesleğim var ve çalışkanım. Şahane bir örnek. Ben parasız kalmayacağım çünkü dostlarım dört ayaklı. Parasız kalmam, evren benim için çalışıyor ve ben bolluk bereket içindeyim. Hep de öyle de oldu. Ne güzel örnekler veriyorsunuz. İşte burada da birbirinize dokunuyorsunuz aslında. Böyle grup olmanın da böyle bir güzelliği var. Böyle bir sinerji oluşuyor. Bu altta yazılanları herkes, ha deprem korkumuzu çalışalım. Tamam çalışalım. Derin nefes alın verin. Gözünüzü kapatın. Deprem olursa ne olacak zannediyorsanız cümlenizi bulun. Önce alttaki cümleyi bulun. Ne olur ki yani evim yıkılır mesela veya ölürüm. Neyse yani cümlenizi bulun. Bu doğru mu? Çünkü bu sadece bir düşünce. Bilmiyorsunuz ki bir sürü mesela bu depremde Ege'de bir sürü dostlarım hissetmemiş. Ya arabada ezdeymiş, yüzüyormuş, ya oradaymış, ya buradaymış. Yani böyle olacak diye bir şey yok. O sadece düşüncenizde var. Düşüncenizde var olan şeyi de gerçekleştiriyorsunuz. Yani yukarıda zar atan yok. Einstein demiş ya yukarıda bir zar atan yok. Hani o kanser olsun öbürü de depremde ölsün bilmem ne bilmem öyle bir şey yok. Biz yaratıyoruz. Biz kendi enerjimizle yarattığımız her şeyin içindeyiz zaten. Yani yandaki masada kavga edenlerin yanına oturduğumuzda da bizim enerjimiz kavga, içeride kavga olduğu için o masaya oturmuş oluyoruz zaten. Siz de iyi ki varsınız. Asu Hanım. Evet, parasız da kalmayacağız. Depremde de bir şey olmayacak, başımıza bir şey gelmeyecek. Çünkü biz düşüncelerimizi dönüştürmeyi biliyoruz. Yani depremin de şöyle bir şeysine inanıyorum. Tabii bunu bilimsel olarak bilmiyorum yani. Bulurlar mı, bilirler mi, doğru mudur, onu da emin değilim. Ama sanki bu öfke enerjileri ayağımızın altından toprağa gittikçe yeri, bütün o fay hatlarını geriliyor böyle onlar sanki ve onlar zaman zaman boşanıp enerjiyi boşaltmak durumunda kalıyor. Acaba bizim öfkemiz buna biraz katkıda bulunuyor mu, onu da bilmiyorum. Evet, öfke de dediğim gibi altında korkular var. Başa çıkamadığı zaman insanlar buna başvuruyor. Ve egonun çok sevdiği bir metot, yöntem. Dolayısıyla hocam aynı güneşin altında direnerek yaşamak daha zor ölümden. Hakikaten öyle, hakikaten öyle yani. Direneceğimiz şeyler var arkadaşlar. Yani ben direnmeye karşı değilim. Ben de Gezi'de mesela Taksim'in orta yerinde direniyordum yani. Çünkü yanlış giden bir şeylerde de direnmek, yani ne zaman direneceğiz, ne zaman direnmeyeceğizi bilmemiz lazım. Şimdi bunun ayrımını yapmak, işte o rasyonel akıl dediğimiz şey gerçekten anın doğrusunu yakalamak. Yani her anın bir doğrusu var, bir tane. Bir tane, evrensel bir tane doğrusu var her an. Ama o değişiyor. Mesela bir gün bir şeye hayır dediğimizde ertesi gün evet diyebiliriz. Çünkü o anın doğrusu evet olabilir ertesi günü. Değişiyor. Hala parasız kalmayacağıma örnekler geliyor. Çünkü şans ve bereket benden yana. Çok güzel. Buna gerçekten inandığınızda zaten öyle oluyor. Yani inanmak nasıl bir şey? Siz mesela şuradan bir düşünce çıkıyor. Şuradan da inanç çıkıyor. Bu ikisinin birleştiği yerde yaratım başlıyor zaten. Yani siz mesela şuradan kafamdan bir düşünce şöyle çıkıyor. İşte ben Afrika'ya gideyim. Tamam. Buradan da inanç böyle. Ya, tamam giderim, gidebilirim diye. İnandığım an hemen o an olmuyor tabii. O an olsa hani buraya zürafalar, filler falan girer odaya. Afrika gelir. Öyle değil de. İnandığım an yaratım başlıyor. Böyle bir hafta 10 güne falan bakıyorum. Bir grup oluşmuş işte Afrika uygun bir şey arkadaşlar falan. Bir ayın içinde ben kendimi Afrika'da buluyorum. Niye? Çünkü düşündüm ve düşündüğüme inandım. Korku da böyle. Korku düşünüyorsunuz ve buradan inanç çıkarsa eğer ve birleşirse yaratıma giriyor. Bu yaratım meselesini ciddiye almak lazım. Yani bizler şu anda farkındalığı yüksek. Çünkü burada hep beraber bu kadar insan bir şey yapmaya çalışıyorsak kendi farkındalığımızla uğraşıyoruz demektir. Bu da yüksek demektir. Dolayısıyla bir kişinin bile farkındalığı yükseldiğinde, yani kendini farkındalık, kendini fark etmekle ilgili bir şey. Kendini böyle fark ettikçe bu sefer sesiniz gelmiyordu ama size gelmiyor herhalde Günay Hanım. Çünkü başka bir öyle bir yazı gelmedi. Sesimi duymaya niyet edin. Derin nefes alın verin. Bu sefer bilmem kaç bin kilometre çapında acayip bir enerji yayıyorsunuz. Yani farkındalığı yüksek olan insanların çevreye olan faydası çok fazla. İnanılmaz fazla. O yüzden gelin o farkındalığınızın üstüne çalışa durun ve dediğim gibi düşüncelerinizi inceleyin ve doğru mu değil mi ona bakın. Meltemciğim ben de seninle gurur duyuyorum ve benim bu iyi olduğumun modüllerine davet ediyorum seni, bekliyorum. Şimdi buradan sonra arayacağım seni. Evet, beni bu gruba Meltem kattı. Çok teşekkür ediyorum. Bu grubun yöneticilerine çok çok çok teşekkür ediyorum. Yani nasıl bir muazzam enerjileri varsa 3-4 tane genç kadın bu işi becerdi. 75 bin tane insan koşa koşa geldi. Daha da bir sürü insan bekleşiyormuş. Harika bir grup yani. Ben bayıldım. Ondan sonra durum bu. Herkes bir saat konuşuyor, bir saat yapıyor bu seminerleri. Ben de bir saati aşmak istemiyorum. Yani ani karar değişikliğini bilmem anlatabildim mi? Ne o, ne ani, ne çok yavaş. İkisinin ortası. Zaten şöyle de bir şey oluyor. Hepimiz bir şekilde şeyi fark ediyoruz. Yani ilk iki saniyenin çok önemli olduğunu biliyorum. İlk iki saniyede bir sürü karar veriyoruz. Yani birisini görüyoruz, o kişiyle ilgili bir hissediyoruz. Bir o böyle sezgisel aklımız var. O sezgisel aklımıza güvenmeyi öğrenelim. Ve ona işte o bilen tarafımız. Diyorum ya, bir tane ego tarafımız var, bir tane de bilen tarafımız var. İçimizde o bilen tarafımız bizim hep yol gösteriyor. Hep doğrusunu söylüyor aslında. Ama hiç korkacak bir şey yok. Yanlış karar da verirsek, ani karar da verirsek, sonucu yanlış da olacak olsa sorun değil. Gene içimizin o bilen tarafıyla oradan çıkabiliyoruz. Her zaman. Sizi seviyorum. Ve öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Var mı başka son soruyu alayım? Son üç soruyu alayım. Ben de çok memnun oldum. Saygıyla, sevgiyle.